Ayrım 3. Giriş. 1 Ekim 10 Kasım. Dünyayı değiştirecek 7 gün. Bölüm 1. İstanbul. 1 Ekim 18.15. Altın yaldızlı minarelerin ve gürültülü çarşıdaki kalabalık sokakların İstanbul'u değildi burası. İnsanların adak adamaya geldikleri küçük bir mezarın bulunduğu Telli Baba'nın İstanbul'u da. Burası kentten 20 kilometre uzakta sakin bir kayın ormanının ortasına gizlenmiş ahşap bir kulübeydi. Kulübe gözden iyice ıraktı. En yakın çiftlikten 4 kilometre ötede. Yer iyi seçilmişti. İki araba patikada yavaşça ilerledi. Otomobillerdeki yolcular toplantıya ayrı ayrı yollardan gelmişlerdi. Kulübeye doğru yürürlerken korumaları çevredeki ormanda güvenliği sağlamak için yayılmışlar. Sabah karanlığından beri ağaçların arasında ellerinde saldırı tüfekleri ve otomatik tabancalarla nöbet tutan arkadaşlarına katılmışlardı. Duyuları kanlı savaşlarda daha da keskinleşmiş, en ufak bir tehlike belirtisinde şiddetli tepki göstermeye hazır, dikkatli ve acımasız, sert adamlar. 5 dakikadan daha kısa bir sürede yerlerini almışlardı. Toplantı tam 18.15'te başladı. Kulübe neredeyse bomboştu. Pencereleri kalın perdeli, tahta masalı, iki iskemleli, tek göz bir yer. Adamlar karşı karşıya geldi. Biri keten takım elbisesinin üzerine pardösü giymiş, uzun boylu ve sakallı bir Arap'tı. Vücudunu ve duygularını kontrol edebilen insanların sakinliğine sahipti. Amerikalıyı iki yanağından öperek eski bir dost gibi karşıladı. Seni yeniden görmek çok güzel birader. Seni de. Amerikalı, başkanın en yakın danışmanlarından biriydi. Arap, ziyaretçinin kimliğinin gizli kalması için en güvenilir adamlarıyla gelmişti kulübeye. İzlenmeden gelmeyi başardın mı? Bir sorun çıkmadı. Amerikalı talimatlara tümüyle uymuş, söylenen saatte çarşının kalabalık arka sokaklarında aracıyla buluşup bir arabaya sokularak buraya getirilmişti. Yine de bir saat içinde otele dönmüş olmam gerekir. Yoksa gizli servis takımı kuşkulanmaya başlar. Zaten yeterince riske girdim. Arap iskemlelerden birini çekti. Masanın üzerine deri bir evrak çantası bıraktı. Öyleyse zaman kaybetmeyelim. Amerikalı öteki iskemleye oturdu. Arap çantanın kilidini açtı. İçinden bir kağıt çıkarıp karşısındakini uzattı. İşte yapmak istediğimiz birader. Amerikalı kağıdı şaşkınlıkla okudu. Ciddi olamazsın. Böyle bir şeyin nelere mal olabileceğini hiç düşündün mü? İnsana tanıyacağı korkunç imkanı, yıkım gücünü. Tabii. Yüz binlerce, hatta belki de milyonlarca vatandaşımın hayatı tehlikede olacak. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Bunun tek çare olduğunu söylediğimde bana inanman gerekir. Amerikalının benzi atmıştı. Ürkekçe dudaklarını yaladı. Kağıdı masanın üzerine bıraktı. Ya işler sarpa sarar da ülkemin yıkımına yardım etmiş olursam? Nasıl sarpa sarsın birader? Stratejimiz kusursuz. Sen Amerika başkanının güvendiği birisin. Hiç kuşkulanmayacağı biri. Başkan bir çıkmaza girmişken sen bizim yanımızda olursan isteklerimizi karşılamaktan başka bir yol kalmadığını gösterecektir ona. Amerikalının yüzü asıktı. Tehlikeli bir oyun oynuyorsun. İşler yolunda gitmezse bu oyun korkunç bir insanlık dramına dönüşebilir. Kıyamet günü gibi. Bir de işin öteki yanını düşün. Yıllarca sürecek ve çok daha korkunç bir dramla sonuçlanabilecek kanlı bir savaş. Senin yardımın olmazsa çok daha fazla ölüm. Ne denli kararlı olduğumuzu biliyorsun. Amacımıza ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu önerdiğim yolla her şeyi çabucak hallediyoruz. Üstelik amaçlarımıza da ulaşarak. İkimizin de yüreğini yıllardır sıkıştıran adaletsizlik, Arap baş parmağı ile orta parmağını birbirine dayayıp şaklattı. Birden sona erecek. Aynen böyle. İkimizin de istediği bu değil mi? Sözlerinin hedefi bulduğunu gördü. Amerikalı başını sallıyordu. Arap kağıdı yeniden çantaya yerleştirdi. İnan bana, başka yolu yok. Bu oyunu soğukkanlılıkla ve cesaretle oynarsak kaybetmemiz söz konusu olamaz. Çantasını kapayıp kilitledi. Gözlerini Amerikalı'ya dikti. Ne tasarladığımızı bildiğine göre geriye tek bir soru kalıyor. Bizimle misin? Dışarıda hava kararmış ve soğumuştu. Amerikalı'nın bindiği otomobil ağaçlarla çevrili patikada gözden kaybolmak üzereydi. Arap pardösüsünün yakasını kaldırdı. Ormanla kaplı yamaçların ötesine bakıp geniz boğazın karanlık suları üzerinde bir yakadan ötekine gidip gelen gemilerin ışıklarını gördü. İstanbul alacakaranlıkta ışıldıyordu. Sultanahmet Camii'nin dev kubbesi, Fatih'in yaptırdığı, inananların peygamberin sakalını görmek için akın akın ziyaret ettikleri görkemli Topkapı Sarayı'nın yaşlı duvarları kolaylıkla seçiliyordu. Geniş boğazıyla Asya ve Avrupa'yı birbirinden ayıran saygın Türk kentinin tarihi kanlı, sakinleri de yüzyıllardır hiç eksik olmayan saldırgan ordular nedeniyle bitkindi. Önce Timur Lenk'in vahşi Moğol atlıları, sonra Romalılar, Daha sonra Hristiyan uygarlığının sona erip Yahudiliğin ve İslam'ın başladığına inandığı sınırı korumaya gelen Haçlı şövalyeleri. Arap, bütün bunların surlarla çevrili bu kentin tarihindeki en önemli saldırıdan bile daha korkunç sonuçlar doğurabilecek toplantı için İstanbul'un seçilmesinin isabetli olduğunu farkındaydı. Silahlı korumalar birer hayalet kadar sessiz, ormandaki yerlerinden çekilirken ötekiler akşam soğuğunda otomobillerin çevresine dizildi. Toplantı 10 dakikayı geçmemişti. Arap'ın otomobili çalıştı. Farlarıyla patikanın karanlığını delen öteki arabaların arasında yola koyulmaya hazırlandı. Adam otomobiline binerken korumalarından birine omuzunda AK-47 taşıyan iri yarı sakallı olanına bakıp başını salladı. Ne yapacağını biliyorsun. Sakallı koruma kulübeye doğru yürüdü. Yangın bombasını fırlattı, kapıyı kapatıp otomobilin arkasına dolandı. 5 dakika kadar sonra otomobil patikada kentin uzaktan göz kırpan ışıklarına doğru ilerlerken Arap koltuğunda döndü. Geriye, kulübeye baktı. Yangın bombası kulübenin penceresinde bir ışık çaktırarak patladı. Kupkuru tahtalar göz açıp kapayıncaya kadar alev aldı. Alevler birkaç saniyede kulübeyi sardı. Kimse küllerin arasında bir parmak izi, toplantıdan kalma mikroskopik bir kanıt bulamayacaktı. Birilerinin kulübede kanıt arayacağını sandığından değil, yine de bunun gerekli bir önlem olduğu düşüncesindeydi. Amerikalı'nın ihaneti ortaya çıkmamalıydı. Otomobil İstanbul'a doğru ilerlerken Arap arka camdan gittikçe kaybolan alevleri izledi. Yanında güvendiği yardımcılarından birine mırıldandı. Amerikalı söylenenleri yapacak mı? Kendi vatandaşlarına ihanet edecek mi? Arap önüne döndü, kafasını salladı. Tek bir kelime etmeden bütün ayrıntılarıyla planladığı, yavaş yavaş gerçekleşecek olaylar dizisini düşündü. Amerika'yı dizlerinin üstüne çöktürecek, dünyayı sonsuza dek değiştirecek planını. Şimdi, dedi kendi kendine, nihai savaş başlayacak inşallah. Çoban 5 kilometre öteden tepeden yükselen dumanı gördü. Bacaklarının olanca gücüyle ormanın ortasındaki açıklığa doğru koştu. Kulübeyi, çatırdayan tahtaları kemiren alevleri görünce en yakın telefona ulaşmak için 3 kilometre daha koşmak zorunda kaldı. Mavi beyaz, çarpık Renault'lu yerel polisin olay yerine ulaşması bir saati buldu. Hava artık tümüyle kararmış, kulübeden de geriye kararmış, için için yanan kalaslar kalmıştı. Arabanın iki farından süzülen çifte ışık karanlığı böldü. Geri plandaki ormanı, küllerden cennete alayan hayaletler gibi yükselen dumanları aydınlattı. İki polis enkazın arasında dikkatlice dolaşıp ceset olmadığı kanısına vardığında, yerel emniyet amiri kasketini çıkarıp kafasını kaşıdı. Çobana döndü. Kimindi kulübe? Bilmiyorum. Emniyet amiri kaşlarını çattı. Bilmiyor musun? Kaç yıldır buralardasın? 20. Tuhaf olan da bu ya. Ne demek istiyorsun? Çoban şaşkındı. Buraya 2 gün önce geldim. Kulübe yoktu. Bölüm 2. Azerbaycan. 31 Ekim 12.05. Polis şefi Ulan Fevzi, Bakü kent merkezinin yıkık dökük yapılarının, ucuz otellerinin birbiri ardına dev bir bowling oyununun ürkütücü kuklaları gibi yavaş bir yok oluş raksındaymışçasına akıp giden otomobilinin tozlu camından izliyordu. 10 dakika daha dedi direksiyondaki üniformalı memur. Belki de daha az. Fevzi başını dalgınca salladı. Binaları seyretmeyi sürdürdü. Gördüğü yapıların yıkılış düşünün etkisindeydi hala. Bu düşü, binaların bir tuğla ve cam çağlayanı gibi sokağa devrilişi kandırmacasını yaratan, otomobilin camında parlayan öğle güneşinin kavurucu sıcağıydı. Öğleyi 5 dakika geçiyordu. Bakü sokakları, pazarları insan kaynıyordu. İşlerinden çok azı başkentin 15 kilometre dışındaki bina havaalanına doğru giden polis arabasının, üstü kapalı 2 kamyonun ve otobüsün farkındaydı. Şef Fevzi'nin arabası diğer üçünün önünde baştaydı. Normal koşullarda bürosunda oturup operasyonu yardımcısına bırakması gerekirdi. Ama bu olağanüstü bir durumdu. Orada olması için 2 nedeni daha vardı. Birincisi havaalanı kokuşmuş rüşvet düşkünü memurların ve yan kesicilerin harman yeriydi. 12 VIP'nin gelir gelmez terminale sorunsuzca götürülmeleri şarttı. İkincisi ve daha önemlisi VIP'lerin güvenliğini sağlamak zorundaydı. Görevi başarıyla tamamlandığında başkanın şahsen teşekkür edeceğini, hatta kim bilir maaşına bir zam bile yapacağını düşünüyordu Fevzi. Polis şefi birazdan olacakları düşündü. Yanına hepsi de tepeden tırnağa silahlı 30 en iyi adamını almıştı. 25 kadarı da sabahın erken saatlerinde havaalanına yerleşmişti. Asıl sorun daha sonra akşama doğru VIP'leri varacakları yere Bakü'nün 200 kilometre uzağındaki Şuşa'ya götürmek için Güneybatı Azerbaycan'ın çorak topraklarında adamların can güvenliğini sağlamaya çalıştığında olacaktı. Toprak yollarla kaplı o denetimsiz bölge haydutların, asker kaçaklarının ve gangster çetelerinin kontrolündeydi. Fevzi aptal değildi. Üstlendiği görevin bir anda zehir dolu bir kupaya dönüşebileceğini farkındaydı. Korumakla yükümlü olduğu adamlara bir zarar gelirse bu meslek hayatının sonu olurdu. Her şeyin yolunda gitmesini, ziyaretçilerinin yolculuğunun rahat geçmesini, konvoyun sorunsuzca ilerlemesini sağlamak zorundaydı. Asıl amacı yolculuk boyunca güvenliğin kusursuzca sağlanmasıydı. Bu nedenle hiçbir hataya göz yumamazdı. Otomobil İzmir Caddesi'nden hızla geçip havaalanı yönünde sola doğru saparken Fevzi midesinin kasıldığını hissetti. Konvoyun karanlık basmadan Şuşa'ya ulaşması için alması gereken önlemleri kafasında bir daha sıraladı. 12.55 Boeing 757 bina uluslararası havaalanının pistine lastik cayırtıları arasında indi. Uçak apronda ilerledi, motorlar sustu. Tekerlekli merdiven hızla kapıya yanaşıp bağlandı. Özel olarak kiralanmış 757'de 14 yolcu vardı. Bakü'ye gelmek için bir gün önceden New York Kennedy Havaalanı'ndan Londra'ya Heathrow'a geçmiş olan 14 Amerikalı. Yorgun görünüşlü yolcular basamakları indiklerinde Fevzi Amerikan heyetinin başındaki kişiye kendini tanıttı. Sırayla tüm konukların elini sıktı. Azerbaycan'a gelişlerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Gelenlerin tümü 20 ile 50 yaşlar arasındaki erkeklerdi. Özensiz giyinmişlerdi. Bazılarının omuzlarında video kameraları, bazılarının elinde duty free torbaları vardı. Fevzi daha önce verilen bilgilerden adamlardan ikisinin vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla görevli CIA uzmanları olduğunu öğrenmişti. Deneyimli polisin gözleri gizli servis yetkililerini seçmekte gecikmedi. Ceketlerinin altında şişkinlikler görünen sert bakışlı iri yarı iki adam. CIA'cilerden biri kimliğini uzattı. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haber Alma Örgütü'nden Greg Buckler'in efendim. Bu da meslektaşım Joe Calvert'ın. Sizinle tanıştığıma memnun oldum efendim. İki adam 30'larının başında temiz görünüşlü son derece kibardı. Fevzi adı Bakterin olanının adından da anlaşıldığı gibi damarlarında Azeri kanı olduğunu düşündü. Uzun boylu, esmer ve yakışıklıydı. Sıradan bir Azeri'nin aksine iri yarı ve bakımlı görünüyordu Amerikalı. Sağlam dişlerinin arasında altın kaplama izi falan yoktu. Anne ve babasının göç fırsatını değerlendirdiği şanslı bir herif. Endişelenecek bir şey yok. Polis şefi en içten tebessümünü gösterdi. Her şey kontrol altında. Kuşkusuz. Yine de uyguladığınız güvenlik önlemlerini biz bir gözden geçirsek dedi Bakterin kusursuz bir Azerice'yle. Size minnettar olurduk. Fevzi haritasını çıkardı. İzleyecekleri yolu sabırla anlattı. Heyetin yol boyunca 30 adamı tarafından iyi eğitim almış silahlı polisler tarafından korunacağını söyledi. Yollar kötü ama bunun dışında bir sorun çıkacağını sanmam. CIA uzmanları haritayı incelediler. Açıklamaları dikkatle dinlediler. Sonunda Bakterin başını sallayarak homurdandı. Anlaşılan her şeyi düşünmüşsünüz. Şimdi yola koyulmaya hazır mıyız? Ne zaman isterseniz konvoy bizi bekliyor. Fevzi, CIA'cilerin memnun olup olmadığını anlamamıştı. Ama başlangıçtaki endişelerine rağmen yolculuğun önemli bir olay olmadan tamamlanacağına inanıyordu şimdi. Oldukça basit, bebek bakmak kadar kolay bir görevdi bu. Üstelik adamlarına da sonsuz bir güveni vardı. Yolculukta gerçek bir tehlike yoktu, olamazdı. Gerekli tüm önlemleri almış, bölgede kuş uçurtulmamasını sağlamak için yol üstündeki tüm polis ve milis karakollarını ayaklandırmış, haydutlara ve hırsızlara göz açtırmamalarını tembihlemişti. Görevi başarıyla tamamlayınca emniyet müdürünün memnun olacağını adı gibi biliyordu. Bu taraftan beyler. Fevzi Amerikalıları konuk VIP'lerin ve başkanların kullandığı özel kapıdan aldı. İki üst düzey gümrük memuru ve bir sınır polisi Fevzi'nin ciddi bakışları altında konukların işini birkaç dakikada tamamladı. İngiliz uçuş ekibi uçakta kalmıştı. Yakıt alma işlemini tamamladıktan sonra Londra'ya uçacaklar, 3 gün sonra görevlerini yerine getirmiş yolcularını almak için geri döneceklerdi. Fevzi öne geçip Amerikalıları terminalin dışına bulutsuz ve güneşli, Kasım için yüksek sayılabilecek 23 dereceye çıkardı. Terminalden konvoya, gri renkli otobüse kadar olan yol Fevzi'nin adamlarınca korunuyordu. Amerikalılar tek sıra halinde otobüse bindiler. Fevzi herkesin rahatça yerleştiğini, eşyaların otobüse yüklendiğini görünce konvoyun başına, arabasına yöneldi. Kendinden memnundu. Şimdilik her şey bir saat gibi tıkır tıkır işliyordu. Bir emir verdi. Adamları üstü kapalı iki kamyonete doluştu. Fevzi sonra elini kaldırdı, düdüğünü öttürdü. Konvoyu gururla havaalanından çıkardı. O öğleden sonra bina havaalanı pek kalabalık değildi. Birkaç saatten beri meydana sadece 3 uçak inmişti. Yaşlı temizlik işçisi yine de meydanın polis kaynadığını gördü. Olabildiğince meşgul görünmeye çalıştı. Elindeki çalı süpürgesiyle yerleri süpürmeye girişti. Oluşturduğu çöp tenekecikleri, tepeciklerini uzun saplı faraşına doldurdu. Boeing'in merdivenlerinden inen yolcuları saydı. Bindikleri araçların, onu koruyan adamların silahlarının, kalaşnikovlar, hafif silahlar, özelliklerini hatırlamaya çalıştı. Konvoyun havaalanından ayrıldığı saati belirledi. Sonra merdivenleri tırmandı, gidip giriş terminalinin arka tarafındaki telefon kulübelerinden birine girdi. Deliğe bir para attı, numarayı çevirdi. 200 kilometre ötede, Şuşa'da çalan zili dinledi. 16.30. Fevzi'nin ön camı tozla, sinek ölüleriyle kaplıydı. Önlerinde uzayıp gidenin de yola benzer bir tarafı yoktu. Taş dolu düzlüklerin, alçak tepelerin oluşturduğu yabani ve ıssız bir doğanın içine kazılmış, çatlak, çukur dolu asfalt bir şerit. Azerbaycan Rus yönetimi altındayken yol biraz daha düzgündü. Şimdi ise ülke bağımsızlığını kazandığından beri yolları onaracak para bulunamıyordu. Fevzi yolculuğun 3. saatine girdiklerini düşünüp sevindi. Tarım ürünleriyle tepeleme dolu, doğuya, Bakü'ye uçan birkaç kamyonun, içlerinde bir avuç köylünün bulunduğu katırların çektiği arabaların dışında yol neredeyse bomboştu. Şansları yaver giderse konvoy 2 saatten daha kısa bir süre sonra Şuşa'da olacaktı. Fevzi arabanın camını indirdi. Amerikalıların iki kamyonetin arasına sıkışmış otobüsüne baktı. Konvoy soldaki tehlikeli uçuruma yaklaşıyordu. Toprak birden alçalıyor, taşların, kayaların, sert çalıların kapladığı bir yara dönüşüyordu. Şoförün çukurdan kaçmak için direksiyonu kırdığını, sonra da uçurumun tam kenarında otobüsü düzelttiğini görüp rahatladı. Derin bir nefes aldı. Ayrım sonu sayfa 18. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Renault. Renault. Bowling. Bowling. Boeing. Boeing. New York Kennedy. New York. Kennedy. Londra. Londra. Heathrow. Heathrow. Duty Free. Duty Free. CIA. GIA. Greg Bakhtarin. Greg Bakhtarin. Joe Coverton. Joe Calverton.